Mektebi Alem. Zerreden küreye her şey, ilahi azamet tecellileri, kudret akışları ve mutena nakışlardır. Ziya Paşa bu ilahi manzumeyi ne güzel ifade eder. Bin ders-i maarif okunur her varakında, Ya Rab ne güzel mektep olur mektebi alem. Bu kainat kitabının her bir yaprağında marifet ilminin sır ve hikmet tecellilerinden binlerce hakikat dersi okunur. Ya Rabbi, bu cihan tefekkür deryasına dalanlar ve ilahi vitrinleri seyrederek ibret alanlar için ne güzel bir mekteptir. Kainat, Kur'an-ı Kerim mucizesinin bir nevi mufassal tefsiri demektir. Yani Kur'an-ı Kerim, kelimelerden oluşan bir cihan, kainatsa kelimeleri olmayan bir Kur'an'dır. Bir başka şair de bu hakikati şöyle ifade eder. Bir kitabullah-ı azamdır seraser kainat, hangi harfi yoklasan manası hep Allah çıkar. Kainat, baştan başa Allah'ın en büyük kitabıdır. Bu büyük kitabın hangi harfini okusan, manasının hep Allah olduğunu görürsün. Kainatın hangi zerresi üzerinde tefekkür etsen, seni Allah'a ulaştırır. Şeyh Sadi'nin dediği gibi, arif gönüller için ağaçlardaki bir tek yaprak dahi bir marifetullah divanıdır. Gafiller içinse bütün ağaçlar tek bir yaprak bile değildir. Bu alem, akıllar için seyri bedai, ahmaklar için yemekle şehvet. Yani içinde yaşadığımız kainat, idrak sahibi kamil kimseler için ilahi ihtişam ve saltanatı, ondaki eşsiz güzellik ve mükemmelliği seyretmek, sonsuz ilahi sanatlardaki sonsuz harikaları görmektir. Yani ilahi kudret akışları ve azamet tecellilerinde derinleşip hayran olmaktır. Ahmaklar içinse diğer mahlukat gibi sadece yemek ve şehvettir. Hazreti Mevlana, dünyadaki azamet ve kudret tecellilerine bigane ve kör kalanların perişan halini şu teşbihle anlatır. Bir öküz Bağdat'a gitmişti. Muazzam tabii güzelliklerle dolu Dicle'nin aktığı, kaşanelerle, bağlar ve bahçelerle müzeyyen şehri baştan başa dolaştı. Fakat bu mükemmel manzaraların hiçbirini göremedi. Onun gözü ancak mezbelelik yerlerdeki kavun ve karpuz kabuklarını gördü. Tıpkı ilahi azamet tecellileri karşısındaki gafilin hali gibi. Üzerinde yaşadığımız yeryüzü, trilyonlarca yıldızın arasından seçilen güneşin sistemindeki bir gezegen. Feza üzerine yıllardır devam eden araştırmalara rağmen, dünya gibi hayat dolu bir başka gezegen keşfedilebilmiş değildir. Diğer gezegenler, hayata izin vermeyecek derecede ya aşırı sıcak, ya aşırı soğuk, ya oksijensiz, ya gazdan ibaret, yahut dümdüz bir kaya vaziyetindedir. Alimler, kainat yaratıldığından beri 13 milyar yıl geçtiğini tahmin etmektedirler. İnsanın varlığı, bu muazzam zaman diliminin ancak son demlerine tesadüf eder. Cenab-ı Hak da bu hakikati tefekkür etmemizi ister. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulmaktadır. هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا İnsanın üzerinden henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? El-İnsan 1. İnsanın ismi de cismi de yoktu. Fakat Cenab-ı Hak bu cihanı insana hazırladı. insan için zengin bir tefekkür malzemesi olması için, hususiyle ilahi sanat bu küçük gezegende galeyana geldi. Tefekkürün bir şekli de aksini düşünmektir. Bu, alışkanlığın tefekküre mani olmasını da tahdit eder. Bir de tersini düşün. Bir tefekkür edelim. Cenab-ı Hak bu cihanda El-Bari ve El-Musavvir isimlerinin tecellileri olan türlü türlü canlıları bizim hiç göremeyeceğimiz bir alemde de var edebilirdi. Onları var etmiş olması ve bu cihanda yaratmış olması bizim istifade edebilmemiz ve tefekkür ufkumuzu açabilmemiz için ne büyük bir nimet. Sair birçok mahlukat sadece birkaç çeşit gıdayla beslenir. Cenab-ı Hak bizi de böyle yaratabilirdi. Çeşit çeşit tahıllar, meyveler, etler, sütler, nebati ve hayvani gıdalar onun hususi ikramı. Ruha ferahlık veren renkleri, desenleri ve raihalarıyla çeşit çeşit çiçekler, güller, laleler, menekşeler, sümbüller onun ikramı. Binek hayvanları onun ikramı. Muhrik sesleriyle gönülleri ihtizaza getiren bülbüller onun ikramı. Hu hularıyla tehassüsümüzü uyandıran güvercinler onun ikramı. Ellerinde pusulalar, haritalar varmış gibi kıtalar arası seyahat yapan kuşlar onun sanatı. Dehşete düşüren manzaralarıyla kahr-ı ilahiyi düşündüren yırtıcı ve zehirli hayvanlar, yılanlar, akrepler de müfekkiremize onun ihsanı. O Azze ve Celle, dünya ile güneşin rotalarını ve birbirlerine karşı konumlarını bu muazzam hassasiyetle takdir etmeseydi, 23,5 derecelik eğim olmasaydı, mevsimler meydana gelmez ve ardı ardına değişmezdi. Muazzam bir ilahi ekolojik denge. O Azze ve Celle, dünyanın kendi ekseni etrafında dönüş hızını bu şekilde takdir etmeseydi, gece ve gündüz tam ihtiyaç duyduğumuz şekilde birbiri ardınca gelmez, sadece gündüz veya sadece gece olurdu. Nitekim hemen yakınımızdaki ayın dünyaya bakan yüzü çok yavaş döndüğü için her zaman aynı tarafıdır. Bu sebeple diğer tarafı daima karanlıktır. Bu ihtimalleri dahi düşünmekten aciz olduğumuz için Cenab-ı Hak soruyor ve tefekkür etmemizi emrediyor. Resulüm, de ki, düşündünüz mü hiç? Eğer Allah üzerinizde geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size bir ışık getirecek ilah kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, söyleyin bakalım, eğer Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? El-Kasas 71-72. Onsuz olamadığımız, yaşayamadığımız berrak ve tatlı sular hiç olmayabilirdi. Okyanuslar dolusu, tuzlu ve acı sular gibi gökten yağan sular da tuzlu ve acı olabilirdi. Cenab-ı Hak muazzam bir rafine sistemiyle onu arındırdı, bağlar bahçeler onunla abad oldu. Diğer taraftan da yeraltı pınarlarında kıymetli minerallerle suyu tatlandırdı, bereketlendirdi, bize ikram etti. Rabbimiz tefekkür ve şükür isteyerek sormakta. Şükretmeniz gerekmez mi? Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? El-Vakıa 68-70. su akıp gidici, toprak emici. Yerin altı, insanın ulaşamayacağı derinlikte tabakalar halinde. Daha derini ateş. Fakat gökten inen su kaybolup gitmiyor. Ya gitseydi? Cenab-ı Hak ihtar ediyor. Gökten de bir ölçü dairesinde bir yağmur indirdik de, onu yerde ırmak, göl, kuyu ve menba halinde durdurduk. Şüphe yok ki biz o suyu yok etmeye de kadiriz. El-Mü'minun 18. Rabbimiz tekrar sual ediyor. De ki, suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akarsu getirebilir? El-Mülk 29. Suya Cenab-ı Hak bir başka hususiyet daha verdi. Bu sayede üzerinde gemilerle yolculuk yapmak mümkün oldu. Rabbimiz ya bu kaideyi koymasaydı? Cenab-ı Hak buyurur, İçinden taze et, balık yemeniz ve takacağınız bir süs eşyası çıkarmanız için denizi emrinize veren O'dur. Gemilerin denizde suları yara yara gittiklerini de görüyorsun. Bütün bunlar O'nun lütfunu aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir. En-Nahil 14. Denize küçük bir taş bıraksak, anında denizin dibine iniyor. Fakat tonlarca ağırlıktaki gemiler suyun üstünde akıp gidiyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın suya takdir ettiği, yoğunluğundan daha hafif varlıkları yukarı itme kanunu sayesinde o gemiler batmadan suyun üstünde yüzecek şekilde inşa edilebiliyor. Zaten teknoloji ekseriyetle tabiattan, yani Cenab-ı Hakk'ın sanatından iktibaslarla, kopyalarla oluşturulmuştur. Mesela ilk uçağı üreten Wright kardeşler, Akbaba'nın kanatlarını örnek almışlardır. Bütün teknik terakkisine rağmen en mükemmel uçak dahi bir kuşun kabaca bir taklididir. Uçaklar kuşları taklit ile yapılıyor. Kısa menzilli uçaklar serçe gibi kuşları, uzun menzilli uçaklar da leylek gibi uzun mesafe uçucularını taklit ederek yapılmaktadır. Düşünelim, onca aklına, zekasına ve bilgiyi nesilden nesle tevarüs etmesine rağmen insanın bu taklidi başarması için binlerce yıl geçmesi gerekmiştir. Halbuki bir kuş yumurtasından çıktıktan sonra çok geçmeden uçmaya başlar. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Göğün boşluğunda emre boyun eğdirilmiş olarak uçuşan kuşları görmediler mi? Onları orada Allah'tan başkası tutamaz. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. En-Nahil 79. Uçucu böceklerin kanat yapılarının birçoğuysa henüz teknolojiyle taklit dahi edilememektedir. İnsanın taklidinden de aciz olduğu daha nice ilahi sanat var. İşte bir koyun yahut inek ot yiyor, su içiyor ve süt veriyor. İnsanlık bir fabrika kursun da bütün teknolojisini kullanarak ot ve sudan süt üretsin. Ne mümkün? Nefes alıp veriyoruz. Teneffüs ettiğimiz havadaki oksijen ve azot dereceleri tam kıvamında. Yaşadığımız her yerde kafi ve tam ayarında. Ya böyle olmasaydı? İnsanlar oksijen azaldı, bitti diye perişan bir şekilde oksijenli hava arasalardı, oradan oraya koştursalardı. Türlü türlü meyve ve sebzelerinden istifade ettiğimiz, çiçekleriyle ruhen ferahladığımız nebatat alemi, yine Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği fotosentez kabiliyeti sayesinde var oldu. Ya olmasaydı? Dünya dağdan taştan ibaret, kupkuru bir alem olsaydı. Nebatat ve hayvanatın ömürleri de ayrı bir tefekkürdür. Bir mevsimlik bitkiler yanında, zeytin ağacı, 1000 yıldan fazla yaşayabilir. Canlılar içinde kelebek bir hafta yaşarken, kaplumbağalar bir asrı aşarlar. Bal arısı, fonksiyonu bitene kadar 45 gün yaşamakta. Muazzam bir nizam içinde nasıl bir ekolojik denge? Kimi varlıklar yavaş yavaş gelişirken, diğer mahlukata gıda olan canlılar hızla büyüyor. Bu da bir hikmet. Yine yaratılışın, dünyaya gelişin sırasında da ahenkli bir tedriç var. Bir hayvan türünü ele alalım. Bu türden ne kadar canlı gelmiş ve gelecekse, hepsi dünyaya bir anda gönderilmiş olsaydı, dünya mekan olarak sadece o türe kâfi gelmeyeceği gibi, gıdalar da onlara yetmezdi. Ancak Allah Teala, onları zaman sırrıyla mekandakinden daha geniş bir şekilde yayıp, bir teselsül kanunuyla yaratmakta. Bütün canlılar için aynı nükte geçerli. Dolayısıyla dünya, zaman ve mekan sırrıyla normal kapasitesinin trilyonlarca katı fazlasına sahne olabilmekte. Yani varlıkların alemimizde yer alışları da bir denge ile tahdide tabidir. Mesela bir çınar ağacının her yıl milyonlarca tohum ürettiği ve bunların etrafa dağılması için tüyden adeta birer paraşütleri bulunduğu ve rüzgarla bu tohumların uzak yerlere kadar sürüklendiği bilinen bir gerçektir. Eğer bir tek çınar ağacından sadır olan tohumlardan her biri yeni bir çınar olma imkanına kavuşsaydı, kısa bir zaman sonra dünyanın bitkilerin yetişmesi için müsait olan her yeri çınarların istilasına uğrardı. Yani koca dünya bir tek ağaca dar gelirdi. Diğer bütün varlıklar için de bu misali şumullendirmek mümkündür. Bu da kainatta kolay kolay akıl sır erdirilemeyecek bir ahenk ve dengenin mevcudiyetini gösterir. Canlılarda da süratle çoğalan hayvanlar dünyayı işgal edemiyor. Çünkü tabiattaki birçok varlık o türlerle rızıklandırılarak muvazene temin ediliyor. Kim temin ediyor? Ormanların, denizlerin, dağların zahirde bir idarecisi görünmüyor. Fakat her biri Cenab-ı Hakk'ın emriyle tam bir ahenk içinde hareket etmekte. Hepsi rıza ve itaat halinde. Kelebek, niye benim ömrüm bir hafta, kaplumbağanınki bir asır demiyor. Hepsi haline razı. Etinden ve sütünden istifade ettiğimiz hayvanlar insana isyan etmiyor. Cimrilikte de bulunmuyor. Diğer taraftan koca bir fili bir çocuk çekip götürebiliyor. Onları insana itaatli kılan, insana amade eyleyen kim? Ya itaat ettirmeseydi? Tesadüfçü ve evrimciler, mahlukatın çevre şartları neticesinde kendi istek ve ihtiyaçlarıyla kendi kendilerini geliştirdiklerini ahmakça iddia ederler. Hangi mahluk kısa ömrü kendisi seçip de razı olurdu? Hangi mahluk kendi iradesiyle bir başka mahlukun rızkı olmayı kabul ederdi? Bütün insanlar birleşsin de vakti biten bir insanın ömrünü uzatsın, bir asır daha ilave etsin. Ne mümkün? Takdir olunandan öteye bir saat bile götürülebilmesi mümkün değil. Zira her oluş ilahi kaderle. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. El-En'am 59. Cenab-ı Hak hatırlatmakta. Allah'ın göklerde ve yerdeki nice varlık ve imkanları sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmez misiniz? Yine de insanlar içinde bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken, Allah hakkında tartışan kimseler vardır. Lokman 20.